أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşler، siyer dersinden en son işlediğimiz ders Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe inşaatında iştirak etmesiydi. 35 yaşına geldiği vakit Kabe yıkılmış, yağan yağmurlar sebebiyle ve onun bir daha inşa edilmesinde Resulullah Efendimiz de bizzat kendisi Aleyhisselatü Vesselam iştirak etmiş. Ve özellikle de bu bina tamamlandıktan sonra Hacerül Esved'in yerleştirme meselesine gelince, orada insanların ihtilafa düştükleri, kabilelerin İhtilafa düşüp savaşmaya azmettikleri bir vakitte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem seçiyorlar ve çok adil bir şekilde aralarında hükmederek, güzel bir çözüm getirerek vuku bulabilecek olan büyük bir savaşı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam engellemiş oluyor. Hikmetli bir şekilde o Hacerül Esved'in yerleştirme meselesinde hakemlik yapıp bu meseleyi bu şekilde çözüyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşlarına yaklaşınca, tabi artık vahiy gelme hazırlığı oluyor. Vahiyin gelişine girmeden önce aslen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olarak gönderileceği, yani aslen bütün insanlar, özellikle de Tevrat'tan, İncil'den haber alan ehli kitap, özellikle işte son asırda bir peygamberin geleceğini biliyorlardı. Onun müjdelerini aslen almışlardı. Tevrat'ta geçiyor, İncil'de geçiyor. Hazreti İbrahim'den zaten itibaren aslen yani bir peygamberin geleceği Hazreti İbrahim'in duasıyla da sabittir. Hazreti İbrahim Mescid-ül Haram'a gittiği zaman o Kabe'yi inşa ettikten sonra kıbleye yönelmiş ve şöyle bir duada bulunmuştu. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Ey Allah'ım, onların arasında bir Resul gönder. Yani bu çoğalan bu Araplar arasında, hani İsmail Aleyhisselam Yemen'den gelen kabileyle evlenince, orada bir kızla evlendirince, oradan Araplar tabii Kabe'ye yerleşiyorlar, orada çoğalmaya başlıyorlar. Orada bir topluluk oluşuyor. İbrahim Aleyhisselam da onlar için duada bulunuyor. Onların arasından bir Resul gönder Allah'ım. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Hem senin ayetlerini hem de onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir peygamber gönder Allah'ım diye duada bulunmuştu. وَيُزَكِّهِمْ Ve onları arındırsın. Şirklerden, küfürlerden, dalaletten, sapıklıktan İslam nuruna çıkarsın, doğru yolu göstersin Allah'ım. Böyle bir peygamber gönder diye duada bulunmuştu. اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Şüphesiz sen aziz ve hakimsin. İsa aleyhisselam yine onun sözüyle de Resulullah'ın geleceği müjdesi vardır, geçiyor. وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ Meryem oğlu İsa dedi ki, ey İsrailoğulları, اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ Ben sizin için önümdekini de tasdik eden, yani Tevrat'ı da tasdik eden bir elçi olarak gönderildim. Ve mübeşşiren bir resulün yati min ba'd ismi Ahmed. Aynı zamanda benden sonra gelecek olan bir resul, bir elçi gelecektir. Onun ismi de Ahmed'tir. Onu müjdelemeye geldim diyor. Ayette geçiyor. Felemma ca'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Ne zaman onlara açık bir şekilde delilleriyle geldiyse diyor o peygamber, mucizeleriyle, delilleriyle gerçekten hak bir peygamber olduğu ortaya çıkınca diyor, o zaman onlar dediler ki bu büyük bir sihirdir ve yüz çevirdiler. Burada Allah-u Teala ehli kitaptan bahsediyor. Aslen Yahudiler de Hristiyanlar da son bir peygamber geleceğini çok iyi biliyorlardı. Çünkü Tevrat'ta geçiyordu, İncil'de geçiyordu. Özellikle de tahriften yani biraz arındırılmış, yani tahrifata çok fazla uğramamış ve halen de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi açık bir şekilde geçen Es-Samira adında Tevrat'ta Resulullah Efendimizin ismi açık bir şekilde geçiyor. İncil'de de Barnabas İncili denen bir İncil var, şu anda müzelerde tutuluyor. Bildiğim kadarıyla Almanya'da ya da İngiltere'de müzede, Allahu alem, bunu yayınlamıyorlar. Bu Barnabas İncil'inde de Bernabe deniyor. Orada da Resulullah Efendimizin ismi açık bir şekilde geçiyor. Yani son bir peygamber gelecek, ismi Ahmet olan, açık bir şekilde geçiyor. Geri kalan diğer Tevrat ve İncil sayfalarında o isim tahrif edilmiş, üstü kapatılmış. Sebebi ise çünkü onlardan gelmedi. Yahudiler istiyorlardı ki onlardan gelsin. Bu peygamber onlardan geleceğini umuyorlardı. Çünkü onların iddialarına göre onlar Allah'ın seçilmiş kulları. Nahnu şa'bullahil muhtar diyorlar. Biz Allah'ın seçili kullarıyız. Allah bizleri seçmiş, bizi şereflendirmiştir. Onlardan bekliyorlardı. Fakat Araplardan çıkınca haset ettiler ve dediler ki aslen bizim beğenmediğimiz bu çapulcu olan, bu bedevi olan bir topluluktan nasıl gelir peygamber? Kendilerinden çıkmayınca haset ettiler ve iman etmediler. Hatta bu Medine'deki Yahudilerin Medine'ye gidiş sebepleri de buydu. Medine'de biliyorsunuz 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Beni Kureyza, Beni Kaynuka, bir de Beni Nadir. 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Bunlar Filistin taraflarından, o Irak'tan gelen ordunun işte Babiller döneminde Yahudileri katletmeleri, Yahudilerin de işte yeryüzünde artık göçe çıkmaları, sağa sola hicret etmeleri neticesinde özellikle bazı Yahudiler almış oldukları bazı bilgilere göre, alametlere göre bir peygamber gelecek, son bir peygamber ve Tabe denen bir bölgede gelecek. Tabe yani Medine demektir. Ağaçlığı bol olan, hurma ağaçlığı bol olan, etrafı iki tarafı da kurak topraklarla, taşlık olan topraklarla, iki tarafı çevrili olan bir mekanda gelecek. Yani Medine-i Münevvere'de o peygamber zuhur edecek diye bu alameti işitmişler. Bu bilgiye binaen Filistin'den gelmiş ve şeye yerleşmişlerdi. Medine'ye yerleşmişlerdi. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ettiyse baktılar ki kendilerinden değil Araplardan çıktı. O zaman haset ettiler. Hatta o zaman o Yahudileri Evs ve Hazreç, o zaman Medine'de iki kabile vardı. Evs ve Hazreç kabileleri. Onlara şöyle diyorlarmış. O peygamber bir gelsin hele, yani bizden çıkacak ve hepinizi kılıçtan geçireceğiz, hepinizi katledeceğiz. O peygamberi biz bekliyoruz, o büyük kurtarıcıyı bekliyoruz. O gelirse sizi buradan süreceğiz, katledeceğiz diye tehdit ediyorlarmış. Ne zaman baktılar ki Mekke'den çıktı, Arapların arasından çıktı, haset ettiler ve iman etmediler. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman Yahudiler arasında haber yayınıyor. İşte peygamber geldi, peygamberlik iddia eden o adam geldi diye haber yayınıyor. Yahudiler onu görmeye gidiyorlar. Nasıl bir adam? Bazıları da merak ediyor. Abdullah bin Selam da Yahudilerden, Yahudilerin ileri gelenlerinden, din okumuş alimlerinden birisiydi Abdullah bin Selam. Diyor ki ben de işittiğim zaman ismini çıktım diyor. Resulullah Efendimiz'i görmeye gittim diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ı. Baktım etrafında sahabe-i kiram pervane gibi olmuşlar. Çok aşırı bir şekilde seviyorlar. Ona saygı gösteriyorlar. Yüzüne baktım gerçekten de diyor bir peygamber yüzü gibiydi. Kesinlikle yalan söyleyen bir insanın yüzüne benzemez. Gerçekten sadık bir insanın yüzü vardı diyor. Böyle bir alamet vardı diyor yüzünde. Sonra gittim yanında oturdum, sordum hani getirmiş olduğun din nedir? Sen gerçekten Allah'ın Resulü müsün? Neyi getirdin? Bana anlattı. Bana Kur'an-ı Kerim okudu ve ben anladım. Gerçekten İslam hak bir İslam'dır. Gerçekten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak bir peygamberdir. Ve Müslüman oluyor Abdullah bin Selam. Sonra Efendimiz'e diyor ki ya Resulullah, diyor ki bizim kavmimiz bu Yahudiler öyle şerli bir kavim ki, öyle hasetçi, öyle kindar, öyle kötü bir kavim ki sana kolay kolay iman etmezler. Göreceksin yani kendilerine hak yani zuhur etmesine rağmen seni reddedecekler, iman etmeyecekler. İstersen onları dene diyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilere haber gönderiyor. İleri gelenleriniz yanıma gelsin diyor. Ve onların ileri gelenleri, alimleri, ileri gelenleri toplanıp Resulullah Efendimizin yanına gidiyorlar Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara İslam'ı tebliğ ediyor, anlatıyor. Kur'an'dan sureler, ayetler okuyor ama iman etmiyorlar. Sonra diyor ki size bir şey sormak istiyorum. Abdullah bin Selam nasıl birisi diyor. Aranızda onu nasıl tanırsınız, nasıl bilirsiniz? Diyorlar ki Abdullah bin Selam çok hayırlı bir insandır, çok hayırlı bir insanın oğludur. O bizim alimimizdir, bizim gözdemizdir. Yani ileri gelen, onu sevdiğimiz baş tacımızdır. Bayağı bir övüyorlar. Peki diyor Abdullah bin Selam Müslüman olsa inanır mısınız? Kesinlikle böyle bir şey olamaz diyorlar. Bütün insanlar iman etseler, sana inansalar o adam, o alimimiz iman etmez, sana inanmaz. Çünkü sen peygamber değilsin, haşa. Kesinlikle diyorlar yani böyle bir şey olamaz diyor. Diyorlar. Peki iman ettiğini söylesem diyor inanır mısınız? Hayır diyorlar, yalan diyor. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Ya Abdullah çık diyor. Abdullah bin Selam tabii gizlenmiş perde arkasında veya duvar arkasında çıkıyor. Ey Yahudi topluluğu diyor. Tevrat'ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatları geçiyor. Ve siz vallahi çok iyi biliyorsunuz ki bu adamdır, bu peygamberdir. Peygamberin geleceğini çok iyi biliyordunuz. Bütün sıfatları uymaktadır. Niçin iman etmiyorsunuz? Deyince diyorlar ki belliydi zaten sen bizim en kötümüzdün, en kötümüzün oğluydun. Sen zaten şöyle şöyle şerliydin diye küfredip oradan çıkıp gidiyorlar. Onların hasetleri, onların kinleri, onların kibirleri imanlarına mani oluyor. Hristiyanlarda da genel anlamda sahne bu şekilde. Tabi Hristiyanlar Yahudilere nispeten biraz daha ehvenişer. Onlardan iman edenler çok daha fazla. Yahudiler daha çok şerli insanlar. Ama Hristiyanlar da genel anlamda kibirlendikleri için iman etmiyorlar. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aslen zikri bütün peygamberler arasında da geçmiştir. Her bir peygamber son peygamber geleceğini müjdelemiştir, haber vermiştir. Bir ayette Allah-u Teala onu bahsediyor. Ali İmran suresi 81. ayette. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِثَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ Allah-u Teala diyor, peygamberlerden söz almıştı diyor. Onlara kitabı ve hikmeti indirmişti diyor. Ve onlara Resul indirdiği zaman مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ sizi yani tasdik edecek, sizin yanınızdaki var olan vahyi, o kitapları, mesela Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, var olan sayfaları destekleyecek bir peygamber geldiği zaman لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ona iman edeceksiniz ve onu destekleyeceksiniz diye söz almıştık diyor. قَالَ اَقْرَرْتُمْ اَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِسْرِي siz bunu ikrar ediyor ve bu konuda söz veriyor musunuz? قَالُوا اَقْرَرْنَا dediler ki tabii ki ikrar ediyoruz. O peygamber geldiği zaman onu destekleyeceğiz, ona iman edeceğiz. قَالَ فَشْهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِد۪ينَ de ki siz de şahitlikte bulunun, ben de şahitlik yaparım ki bu şekilde olmuştur. Yani bütün peygamberlerin haber verdiği üzere o son peygamber gelmiştir. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi bütün peygamberlerin haberiyle de nedir? Sabittir. Ve insanlar genel anlamda bekliyorlardı. Yani son bir peygamber gelecek, insanları kurtaracak. Artık bu küfür bataklığından, bu zulümattan, bu dalaletten, çünkü insanlar şaşırmışlar. Birçok kişi dolaşıyorlarmış. Yani biz hangi dine gireceğiz? İbrahim Aleyhisselam'ın dinine müracaat etseler tamamıyla tahrif olmuş. Putperestliğe dönüşmüş. Bir şey kalmamış. Yahudiliğe gitseler bakıyorlar ki tahrif edilmiş. Kitapları tahrif edilmiş. Tamamıyla değiştirilmiş. Yahudiler insanların en şerli insanları olmuş. Hristiyanlara gidiyorlar, bakıyorlar ki Allah'a ortak koşuyorlar. İsa Aleyhisselam'a ilah diyorlar. Onlar da tahrif etmişler, onlar da dinlerini değiştirmişler. Yeryüzünde artık tabi olunacak bir din kalmamış. Kimse artık doğru yol hangisidir bilmiyor. İşte böyle bir zamanda, böyle bir fetrette Allah-u Teala insanlara kurtarıcı olarak Resulullah Efendimiz'i göndermiştir Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın Tevrat'ta sıfatı şu şekilde gelmektedir. Aleyhissalatü vesselamın sıfatları Tevrat'ta geçiyor, zikrediliyor. Vallahi innehu le mevsufun fit tevrati bi sıfati fil Kur'an. Aynen Kur'an'da vasfedildiği gibi diyor. Tevrat'ta da aynen o şekilde vasfedilmiş. Ya eyyuhen nebiyyü inna ersennâke şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Aynen bu şekilde diyor. Ey peygamber, biz seni şahit, insanlara şahit olasın, insanları müjdeleyesin ve insanları korkutasın diye gönderdik. Ve hirzen lil ummiyine, ve bütün ümmilerin de müracaat edecekleri, yönelecekleri kişi. Ente abdi, sen benim kulumsun, ve resulü, ve ben, sen benim elçimsin. Haşa, yani burada ilahlık sıfatı vermiyor. Hristiyanlar İsa aleyhisselama ilahlık sıfatı verdiler. Resulullah aleyhisselatü vesselamın sıfatları Allah'ın kulu ve resulüdür. Tevrat'ta da bu şekilde geçiyordu. Semmeytukel mutevekkil. Ben seni tevekkül eden ismi, sana tevekkül eden ismini koydum. Allah'a çokça tevekkül ettiğinden dolayı el mutevekkil. Resulullah aleyhisselatü vesselam isimlerinden bir ismidir. Tevrat'ta geçiyor. Leyse bifazzin. O kimse kaba bir insan değildir. وَلَا غَلِيذٍ ve sert bir insan da değildir. وَلَا سَخَّابٍ بِالْاَسْوَاقِ çarşılarda bağırıp çağıran, işte hayasızlık yapan bir insan da değildir. Haksızlık yapan, çarşılarda bağırıp çağıran bir insan değil. Sert yapılı, kaba bir insan değildir. Yani son derece yumuşak, merhametli, şefkatli bir peygamber. وَلَا يَتْبَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ kötülüğe karşı kötülükle mukabelede bulunmaz. Tevrat'ta bu şekilde sıfatı geçiyor. Ne kadar güzel bir sıfat, ne kadar güzel bir ahlak. Öyle bir peygamber ki kötülüğe karşı kötülükle cevap vermez. Yani kendisine kötülük yapıldığı zaman kendisi iyilikle mukabelede bulunuyor. Güzellikle mukabelede bulunuyor. Hepimizde olması gereken bir sıfat. Gerçekten çok mükemmel bir sıfat. Ancak yani böyle bir peygambere yakışan bir sıfat. Kötülüğe karşı kötülükle mukabelede bulunmaz. Aslen böyle bir hakkımız var. Kısas var yani. Birisi bize kötülük yaptığı zaman bir misli ona mukabelede bulunabiliriz. İslam bize böyle bir hak veriyor. Mesela haksız yere birisi bize tokat vursa, şeriat mahkemesine gitse kısas verirler. Biz de aynı şekilde ona tokat vurabiliriz ya da ona vurulur. Ama affetmemiz bizim için daha hayırlıdır. Öyle bir peygamber vardı ki diyor, peygamber gelecek ki kötülüğe karşı iyilikle mukabelede bulunan bir peygamberdir. Rabbim bize de böyle bir ahlakı versin. Evet. وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ kötülüğe karşı kötülükle mukabelede bulunmaz. وَلَاكِنْ يَعْفُوا وَيَصْفَحْ affeder ve bağışlar. وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءِ. O eğrilmiş olan milleti dümdüz yapmadıkça, yani İbrahim aleyhisselamın tahrif edilmiş olan dinini, tevhid dinini, haniflik dinini tam dümdüz bir din haline gelmedikçe Allah onun canını almayacaktır. بِأَنْ يَقُولُوا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Artık Allah'tan başka ilah yoktur diyecekler. Malumunuz İbrahim aleyhisselamın dinini tahrif etmişlerdi. Ve bir sürü ilah koymuşlardı haşa araya. Allah'a ibadet ederken o putlara ibadet ediyorlardı ve diyorlardı ki bizim ibadetimizi Allah'a yükseltsinler, aracı olsunlar, bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye putlara tapmaya başlamışlardı. İşte bunlar artık la ilahe illallah diyene kadar, tevhid artık onlarda hakim olana kadar Allah onun canını almayacaktır diyor. وَيَفْتَحُ بِهِ اَعْيُنًا اُمْيَا. Kör olan gözleri onun sebebiyle açacaktır Allah. وَاَذَانًا سُمَّ. Sağır olan kulakları onunla açacaktır. وَقُلُوبًا غُلْفَ. Kilitli olan kalpleri onun sebebiyle açacaktır. Onun getirdiği hidayet, Allah-u Teala kime nasip ediyorsa, bakıyorsunuz adamın gözü kör, yani hakkı göremiyor. Ama Allah-u Teala hidayet verince artık hakkı görmeye başlıyor. Doğruları görmeye başlıyor. Düşünün, putlara tapan, leş yiyen, küçük kız çocuklarını toprağa gömen bir insan hani böyle bir vahşice davranırken İslam'ı öğrendikten sonra en güzel ahlaka sahip olmaya başlıyor. Karıncayı bile incitmemeye başlıyor, düşünün yani Müslüman. Hazreti Ömer'i bir düşünün. Hazreti Ömer kız çocuğunu da gömmüş, içki de içmiş. Çok zalim, gaddar birisi ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye de giden bir şahsiyet. Hani onun haşa yalancı olduğunu ona söylüyorlar. İşte fesat yayıyor şeklinde onu kandırınca çok da cesur birisi onu ben öldüreceğim diyor, kılıcını alıp öldürmeye çıkıyor. Ama Allahu Teala ona imanı nasip ettikten sonra o eski Ömer nasıl bir Ömer oluyor? Medine sokaklarında dolaşan, acaba ümmet arasında işte karnı aç olan bir insan var mı? Küçük çocuğun ağlama sesini işittiği zaman dayanamayan, onun ağlamasıyla ağlayan, hemen yardımına koşan, namazlarda hüngür hüngür ağlayan, o yani şefkatli olan Hazreti Ömer nasıl böyle bir hale gelmiştir? Tabii ki işte İslam'ın hidayetiyle. Evet, kör olan gözleri açar diyor. Sağır olan kulakları da açar diyor. Hakkı işitmeyen kulaklar artık onun sebebiyle hakkı işitmeye başlarlar. Ve kilit vurulmuş olan kalpler artık açılır. Bugün insanların birçoğunun kalbinde kilit vardır. İslam'ı da duysalar etkilenmiyorlar. İnsanların gözleri önünde ölümleri onları etkilemiyor. Bakın mesela özellikle İslam aleminde bu kadar hani Müslüman öldürülüyor. Kadınlar öldürülüyor, yaşlılar, normal erkekler, küçük çocuklar. Açlıktan dolayı ölen insanlar var. Avrupa'da dikkat değilseniz Avrupa alemi, küfür alemi ve dünyaya dalmış olan müşrikler fasıkların umurunda değil. Niye? Çünkü kalpleri kilitli yani hiç etkilenmiyorlar. Yani bu manzara karşısında etkilenmiyorlar. İşte onların bir köpeğine bir şey olacak olsa hemen gösterilere başlarlar, gösteri yaparlar, işte hemen basında yansır. İşte hayvan hakları bilmem neler hikayeler. Gözleri önünde bu kadar Müslüman katledilirken, açlıktan öldürülürken özellikle yani açlıktan ölüme terk edilmiş Suriye'de ve birçok yani dünya üzerinde mesela şeyde Burma taraflarında, uzak doğuda resmen açlıktan ölüyorlar. Kadınlara tecavüz ediliyor. Ateşe atılıp yakılıyor oradaki Müslümanlar. Ve dünyanın birçok yerinde kafirlerden pek bir ses yok, bir etkilenme yok. Niye? Çünkü kalplerine kilit vurulmuş. Artık etkilenmiyorlar. Ne hadiselerden etkileniyorlar, ne Kur'an'dan etkileniyorlar, ne işte deprem olduğu zaman, felaket geldiği zaman etkilenmiyorlar. O anlık biraz korkarlarsa bir saat sonra bir daha masiyetlerine dönüyorlar. Burada düşünün, burada bile deprem olurken yani ismi Müslüman olan bu memlekette deprem olurken sabah namazı cuma namazına dönüşmüş. Ben burada değildim, anlatanlar var. Ya o kadar artık insanlar namaza yönelmiş ki bir gün, 2 gün, 3 gün, en fazla bir haftadan sonra bitti yani. Yine eski hayatlarına, eski içkiye, zinaya, fuhuşa, bilmem neye, eski ta aynı tas, aynı hamam. Misali insanlar böyle yani etkilenmiyorlar. Niye? Çünkü kalpler kilitlenmiş artık. İşte bu kalpler de ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile açılır. Samimi bir şekilde onun sireti okunduğu zaman, Kur'an ihlaslı bir şekilde okulup mutala edildiği zaman, o zaman Allah'ın izniyle ne olur? Kalpler açılır, hakkı insan görmeye başlar. Ka'bu'l-Ahbar, bu da Yahudi olup da sonradan Müslüman olmuş olan din alimlerinden birisidir. Diyor ki, İnni ecidu fit-Tevrati mektuben. Ben Tevrat'ta şu şekilde yazılı olduğunu gördüm. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. La faddun ve la galidun. Ne kabadır ne de serttir. Ve la sahabun fil esvaki. Çarşılarda bağırıp çağıran, hayasızlık yapan bir insan değildir. Ve la yeczi seyyiate bis seyyiate. Kötülüğe karşı kötülükle mukabelede bulunmaz. Ve lakin ya'fu ve yasfah. Affeder ve bağışlar. Ümmetuhu el hammadun. Onun ümmeti hamd eden insanlardır. Onun ümmeti çokça Allah'ı öven, Allah'a çokça hamd eden insanlardır. Yahmedun Allah'a fi kulli menzile. Her yerde, her mekanda Allah'a hamd ederler. Allah'a isyan etmezler, Allah'a sürekli hamd ederler. Ve yukebbirunehu ala kulli necidin. Her yüksek yerde de, her mekanda da Allah'ı tekbir ederler. Allahu ekber, Allahu ekber. Ve lillahil hamd. Bol bol hamd ederler, bol bol Allah'ı ne yaparlar? Tekbir ederler, yüceltirler. يَتَزِرُونَ اِلَى اَنْصَافِهِمْ. Onların elbiseleri, ayaklarının
ortasına kadardır. Eskiden Araplar, özellikle müşrikler arasında çok kötü bir adet varmış. Kibirlerinden, özellikle kibirden, gösterişten kaynaklanan, yürüdükleri zaman elbiselerini çok uzatırlar. Cellabiyeleri, fistanları yerde sürtünürmüş. İşte başlarına sarmış oldukları sarıklar yerde böyle sürtünür. Ama İslam'da bunlar yasak kılınmıştır. Aleyhisselatü vesselam, işte kim örtüsünü yerde sürüklerse, kibirli bir şekilde sürüklerse, Allah-u Teala onun yüzüne bakmayacak, ona şiddetli azap hazırlamıştır diyor. Allah-u Teala yüzüne bakmaz, onu arındırmaz ve onun için şiddetli azap hazırlamıştır. Başka hadislerinde kim örtüsünü yerde çekerse ateşte çekecektir diyor örtüsünü. Yani cehennemlik olacaktır. Bu İslam'da yasaklanmıştır çünkü kibir alametidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın elbiseleri, fistanı dizleriyle ayaklarının arasında tam ortadaymış. Orta tarafta, sünnet olan da bu şekilde, özellikle fistan ve buna benzer, yani girdiği zaman ortasında olmasıdır. Çünkü daha temiz, daha kişinin yani tevazusuna uygun bir şekilde. Onun sıfatı bu şekilde geçiyor Tevrat'ta. Yani ehli kitap gibi, müşrikler gibi elbiselerini yerde işte sürterek yürüyen değil, ayaklarının üstünde olan, dizlerin altında olan elbiseleridir diyor. Evet. Ve yuvaddiûne etrafehum, ve azalarını diyor abdest aldırlar diyor. Onun ümmeti. Yani abdest organlarını yıkarlar ve nurludur. Saffuhum fi salati ve saffuhum fil qitali sevaun. Namazdaki safları ile cihattaki safları eşittir. Hani nasıl namazda doğru bir saf tutup namaz kılıyorlarsa, birbirlerine böyle yapışıyorlarsa, tabi sünnettir yani, bunu maalesef birçok kişi bilmiyor. Özellikle normal hani mescide gitseniz bakıyorsunuz ki neredeyse hemen hemen herkes, her bir kişiyle diğer kişi arasında boşluk vardır. Yan yana gelmiyorlar. Hatta ben daha önce yani denemiştim. Yanına geliyorum, adamın benden kaçıyor böyle. Yanına gidiyorum, bir daha kaçıyor. Halbuki bu nedir? İslam'da yani namazın vaciplerindendir. Yani saf bağlarken böyle safların bitişik olması, yan yana durmamız, arada boşluk olmaması. Çünkü yani boşluk olursa Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şeytan oralarda cirit atar. Safların arasında gider gelir, gider gelir. Saflarda ihtilafa düşerseniz diyor Allah da sizin kalbinize ihtilaf verir. Yani saf birleşik olduğu zaman, sıkı olduğu zaman insan içine muhabbet de gelir Müslüman kardeşine karşı. Burada Müslüman kardeşi var, burada da Müslüman kardeşi var. Yani iki taraftan da ona ne yapmış? İşte değiyor. Değmesi ayrı bir muhabbet, ayrı bir rahmet oluyor. Bir sevgi, bir muhabbet oluşturuyor. Ama ayrı olduğu zaman bir artık soğuma gibi bir şey oluyor. O sebeple diyor saflarda ihtilafa düşmeyin. Yani gerek eğri olması, gerek işte boşluk olması, yoksa Allah-u Teala da diyor kalplerinize diyor o eğriliği verir diyor. Evet, namazlarda da böyle sıkı bir saf tutarlar. Savaşlarda da birbirlerine kenetlenmişler, yani vahdet içerisinde saf bağlayaraktan Allah'ın düşmanlarına karşı savaşırlar diyor. Rabbim böyle bir şey nasip etsin. Yani maalesef bugün Müslümanlar genel anlamda cihat bölgelerinde de çok ihtilaflar içerisindedirler. Rabbim tek saf olmayı onlara, cümlemize nasip eylesin. Munadihim yunadi fi cevvi sema, onların çağıranları diyor işte gökyüzü boşluğunda diyor çağırır. Yani ezan okurlar, müezzinleri namaza çağırırlar. Hani işte Hristiyanlarınki gibi çan çalaraktan, ya da Yahudilerinki gibi borazan işte öterekten bu şekilde namaza gitmezler. Çok güzel, bizim ibadetlerimiz gerçekten çok mükemmel. Ezan başlı başına çok mükemmel bir ibadet. Hristiyanların mesela çanı çalıyor. Çing çing çing çing, yani bir anlamı yok. Ya da bir borazan öttüğü zaman o, yani sanki gemi vapur geliyor. Gerçekten yani kıyas edildiği zaman ezanla, bizim ezan Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah en yücedir, en büyüktür. Bir daha Allahu Ekber tekbir getiriliyor. Eşhedü en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'tan başka ibadet edilecek hakimiyet sahibi Rab, yani hiçbir kişi, hiçbir zat, hiçbir şey yoktur, ancak Allah vardır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Hayya alessalâ, haydi namaza. Hayya alelfelâh, haydi kurtuluşa. Bu namazda kurtuluş vardır. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Bir daha tekbir ve bir daha şehadet kelimesi ne kadar mükemmel değil mi? Yani her birisi, her bir kelimesi muazzam kelimeler ve İslam'ın simgeleri, yani tevhidin simgeleri. Evet, o yüzden diyor onların çağrıcıları diyor, onların sesleri diyor gökyüzünde diyor dalgalanır diyor. Lehum fi cevfil leyli deviyyun kedeviyin nehli. Gecenin ortasında diyor onların sesleri arı uğultusuna benzer diyor. Subhanallah, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti bu şekilde vasfedilmiş Tevrat'ta. Rabbim bizi de bu ümmetten eylesin. Yani bu ümmetten hakkıyla olabilmemiz için bu sıfatlara nail olmamız lazım. Gecenin yarısında diyor arıların uğultusu gibi sesleri vardır. Yani teheccüde kalkmışlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, namaz kılıyorlar, dua ediyorlar, zikir yapıyorlar, Allah korkusuyla ağlıyorlar. Bir uğultu var. Ama maalesef bizimki ise gece bir horlama sesi maalesef. Bizim farkımız sahabe-i kiramda arı uğultusu, bizde de horlama sesi. Rabbim bizleri ıslah eylesin. Düşünün, yani bu şekilde vasfediyor Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti. Mevlidu bi Mekke, onun doğumu Mekke'dedir. Ve mehceruhu bi Tabe, hicret edeceği yer de Tabe şehridir, yani Medine'dir. Ve mulkuhu bi Şam, ve onun mülkü de Şam'dadır. Yani Şam'da artık hakimiyeti kurulacaktır. Birçok hadiste de işte Müslümanların kalesi olacaktır. Allah-u Teala'nın işte rahmetini indirdiği, Allah'ın mübarek eylediği, orayı muhafaza ettiği, desteklediği meleklerin kanatlarıyla gölgelendirdiği İslam'ın kalesi ve İslam'ın merkezi olacak Şam. O sebeple Beyhakî'nin rivayet ettiği bu hadiste de diyor ve mulkuhu bişyami, onun mülkü Şam'da olacak. İnşallah Şam Allah'ın izniyle fethedilecek. Rabbim bizi de bu cihatta var olmayı, bu cihada destek vermeyi cümlemize nasip eylesin. Çünkü Allah'ın izniyle İslam inşallah Şam'da hakim olacak. Belki bizimle olur, belki bizden sonrakilerle olur, belki başkalarıyla. Yani layık olanları Allah-u Teala verecek. Rabbim bizi layık olanlardan eylesin. Bizi de bu işin içerisinde bulunan kullarından eylesin inşallah. Evet, bu şekilde Tevrat'ta, İncil'de Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları ne yapmıştır? Gelmiştir. Salman-ı Farisi mesela Resulullah Efendimiz'in geleceğini öğrenmişti Hristiyanlardan. O sebeple büyük bir seyahate çıkmıştı. Kendisi aslen hani Mecusi iken Hristiyan oluyor. Çünkü Hristiyanlığın Mecusilikten daha güzel bir din olduğunu görünce Hristiyan oluyor. Sonra hicret ediyor. İran taraflarından çıkıyor. Beldesini terk ediyor. Çünkü babası putperest. Ateşe tapıyor ve hatta onu dininde fitneye düşürüyor. Hapse atıyor, işkence yapıyor dinden dönsün diye. En son kaçıyor. Hicret ediyor. Bir daha da zaten babasını görmüyor. Senelerce sürüyor onun seyahati. İşte şeylere gidiyor, din adamlarına, Hristiyan din adamlarına yanlarında kalıyor. Din, Hristiyanlık dinini öğreniyor. İşte vefat edecek olan rahibe oradaki din adamına ne yapayım senden sonra deyince işte falan rahibe git, o büyük bir din adamıdır, git onun yanında kal. Onun yanına gidiyor, senelerce kalıyor. Tabi Irak'a gidiyor, Salman-ı Farisi Nusaybin'e gidiyor. Sonra Şam'a gidiyor. Şam'da başka bir yer değiştiriyor. En son ölecek olan rahip, tabi aradan seneler geçiyor. Yani Allah'ın 20-30 sene belki de. En son ölecek olan rahip diyor ki artık son peygamberin gelme vakti yaklaştı. Ve bizim tahminimiz diyor hurmalı bol olan bir mekana gelecektir diyor. Yani Medine-i Münevvere. Oraya gidebilirsen oraya git, son peygamber gelecek, artık ona iman et diyor. Salman-ı Farisi o şekilde öğütlüyor. Salman-ı Farisi de Şam'dan atlayıp işte Medine'ye gidiyor. Orada onu satıyorlar, ihanet ediyorlar. Bir Yahudi'ye köle diye satıyorlar. Onun yanında çalışırken Resulullah Aleyhisselam'ın zikri ne oluyor? Duyuluyor. Tabi onun yanına gittiği zaman Salman-ı Farisi yani alametlerini duymuştu. Onun sırtında alameti vardır. Şu şekilde bir dirhemden daha büyük bir mühür olacak. İki kolu arasında bir mühür, yani büyük bir ben iki kolu arasında. O kişi hediyeyi kabul etmez. Hediyeyi kabul eder ama sadakayı kabul etmez. Diye sıfatlarını duymuş. Salman-ı Farisi o şekilde imtihan ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hediye götürüyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hediye kabul ettiğini görüyor. Ertesi gün yine hurma götürüyor. Ya Muhammed diyor bu sadakadır diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sadaka bizlere yasak kılmıştır. Sahabeyi çağırıyor diyor ki gelin oturun. Hurmadan yiyin. Kendisi yemiyor. Oradan da anlıyor gerçekten. Yani peygamber zahiren peygamberdir. Son bir alamet kalıyor. O da sırtındaki mühür. Etrafında dolaşınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anlıyor. Mühürü aradığını anlıyor. Sen mühüre bakmak istiyorsun herhalde diyor. Evet diyor. Gel diyor. Sırtını açıyor. Mühürünü gösterince Salman-ı Farisi sarılıyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Öpmeye başlıyor. Ve orada iman ediyor. Sonra kıssasını anlatıyor. İşte bu Salman-ı Farisi'nin işte uzak diyarlardan gelmesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bulması neyi gösteriyor? Gerçekten bir peygamber gelecekti. Yani artık bu biliniyordu. Rum kralı Hirakl peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı işitince Ebu Süfyan'ı çağırıyor. Ticarete gitmiş. Ebu Süfyan'la bazı Arapları Şam'da çağırıyor. Diyor, onlara bazı sorular soruyor. Ve onlara diyor ki ben zannediyordum ki yani bu peygamber çıkacak ama sizden çıkacağını bilmiyordum. Yani bu asırda çıkacağını ben zannediyordum, biliyordum, öyle tahmin ediyordum ama sizlerden çıkacağını bilmiyordum diyor Ebu Süfyan'a. Bu da gösteriyor ki o zaman biliniyordu ve yani bekleniyordu peygamberin gelişi Aleyhisselatü Vesselam. Ve bazı alametler de yine görülmüştür Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik gelmeden önce. Diyor ki bir hadiste inni la arifu hacran bi Mekke kana yusallimu alayya qabla an ub'as. Ben Mekke'de bir taş biliyorum, bir kaya biliyorum. Bana peygamberlik gelmeden önce bana selam verirdi diyor. Yanından geçtiğim zaman "Esselamu aleyke ya Resulullah" diyormuş. Peygamberimize selam veriyormuş. Ey Allah Resulü, Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Evet. İnni la arifu al'an, şimdi de biliyorum diyor. O taşı, o kaya İmam Ahmed'de, İmam Müslim'de, Tirmiz'de geçiyor. Demek ki Allah-u Teala işte bazı mukaddimelerde yani ona gösteriyor. Mekke'de bir taş, bir kaya Resulullah Efendimiz'e sürekli selam vermiş onun yanından geçtiği zaman. Ve ona vahiy gelmeden önce de sadık rüyalar görüyor Aleyhisselatü Vesselam. Rüya görüyor ve o rüya ertesi sabah bakıyor ki aynen gördüğü gibi vuku buluyor. Hangi rüyayı görse hemen hayatta yani vakada o rüyanın tıpkısını, aynısını Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşıyormuş. Allah-u Teala Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir şey işaret veriyor. Hani peygamberliğe hazırlamak için, ona vahiy gelmesi noktasında onu hazırlamak için hangi rüyayı görse ertesi gün bakıyor ki gerçekten gördüğü gibi aynen vuku buluyor. Bu işaretlerle Aleyhisselatü Vesselam da yani artık seziyordu. Yani kendisine bir peygamberlik bir şey gelecek diye seziyordu. Ve özellikle de 40 yaşına da gelince Aleyhisselatü Vesselam'a artık şey sevdiriliyor. İnsanlardan uzaklaşmak ve inzivaya çekilmek. Uzlete çekilmek. Ona sevdiriliyor. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç günlük yiyeceğini alarak evden ayrılırmış ve Hira mağarasına gider. Orada inzivaya çekilirmiş Aleyhisselatü Vesselam. Orada işte tefekkür eder. Allah-u Teala'nın azametini, işte bu kainattaki Allah'ın yaratmış olduğu şeyleri, mahlukatı, yani denizleri, ağaçları, çiçekleri, hayvanları, insanları, insanlarda yaratılmış olan bu organlar vesaire yani. Genel anlamda tefekküre dalar, işte ibadet eder, zikirde bulunur. Nefsini daha iyi tanımaya çalışır. Nefsini arındırmaya çalışır. Allah-u Teala böyle sevdirmiş ona. İşte birkaç gün gider, uzlete çekilir. Yiyeceği bittikten sonra aynı zamanda işte ailenin de ihtiyacı var. Bir daha döner, biraz ailesinin yanında kalır. Ve bir daha hazırlığını yapar ve Hira mağarasına gider. Rabbim size de inşallah görmeyi nasip eylesin. Hira mağarası Mekke'ye çok yakın olan bir mağaradır. Nur Dağı'nda takriben 45 dakikalık bir tırmanma şeyi vardır. Yani tabi aşağıdan tırmandığınız zaman, dağa doğru tırmandığınız zaman 45 dakikada ulaşılacak olan bir yer, küçücük bir yer. Yani bir insanın ancak namaz kılabileceği çok ufak bir yer. İşte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya gidermiş. Yani oraya tek başınıza çıkmış olsanız yani anlarsınız nasıl bir peygamber. Yani hiç korkmadan işte bu yani dağa çıkar, burada işte inzivaya çekilir, günlerce böyle ıssız olan bir yerde gece gündüz burada kalır, daracık küçük bir yerde. Mesela Tur-i Sina'ya Allah size nasip etse Mısır'dadır. Kahire ile Filistin arasında sahravi olan çölün olduğu bir mıntıkadadır. Çok yüksek bir dağdır. Takriben 3 saat tırmanarak çıkılır. Ona tırmandığınız zaman Musa aleyhisselamın şeyini anlıyorsunuz. Nasıl büyük bir peygamberdi işte. Allah-u Teala ile görüşmeye gittiği zaman yani uzun bir mesafe yürür, sonra o dağa tırmanır. En azından 3 saat sürüyor. Ve orada günlerce kalır. Yani o Tur-i Sina'da. Ve düşünün, direkt Allah-u Teala ile ne yapıyor? Görüşüyor. Arada hiçbir aracı olmadan. Hatta Allah-u Teala ile görüşürken Allah-u Teala'yı çok merak ediyor. Çok istiyor yani. Allah-u Teala'ya olan sevgisi şeyle. Kale Rabbi erini anzur ileyk. Ya Rabbi kendini bana göstersen, seni görsem diye Musa aleyhisselam talepte bulunuyor Allah-u Teala'dan. Kale len terani velakin unzur ilel cebeli fe in istakarra mekanehu fe sevfe terani. Allah-u Teala diyor ki ona, sen beni göremezsin. Yani bu dünyada gözlerin, cismin buna yani müsait değildir, imkanı yok. Ancak şu dağa bak diyor. Eğer ki bu dağ yerinde durursa yani ben ona kendimi göstereceğim, görüneceğim, dağa görüneceğim. Eğer ki dağ dayanırsa o zaman sen de dayanırsın, sen beni görebilirsin. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّنْ. Ne zaman diyor Rabbi diyor kendisini dağa gösterdiyse, Allah-u Teala dağa gösterince Tur-i Sina'nın hemen yanında bir dağ. Onu paramparça eyledi diyor. Şu anda Tur-i Sina'nın yanında böyle bir şey vardır. Çok ufak bir tepelik vardır. Orası işte Allahu alem, yani öyle rivayet ediliyor. Allah-u Teala'nın tecelli olduğu ve dağın parçalanıp yok olduğu, resmen erimiş gibi, böyle naylonun erimesi gibi böyle erimiş parçaları kalmış bir dağ var. Koca bir dağ tabii dayanamıyor. Allah-u Teala'nın azametine karşı dayanamıyor. O zaman diyor fakarra Musa sa'ikan. Musa aleyhisselam bayılarak düşüyor. O yani dağ patladığı zaman, eriyince, Allah'ın azametiyle parçalanınca ondan sonra tamam ya Rabbi diyor, hani ben anladım ki hani sen çok azimsin, hani bu imkansız yani dünyada görülemez ama ahirette Allah-u Teala Celle Celaluhu tabi kendisini müminlere gösterecektir. Gösterince de Allah-u Teala ihate etmeyeceğiz. Yani haşa, bütün yani kapsamayacağız, şey etmeyeceğiz. İhate deniyor yani kaplama demek. Yani Allah-u Teala'yı külliyen yani görmek anlamında değil. Allah-u Teala kendisini gösterdiği kadarıyla. Yani o şekilde, çünkü Allah-u Teala sonsuzdur Celle Celaluhu. Hani haşa bir cisim değildir. İşte ebatları belli olan haşa böyle değildir yani. Allah-u Teala kendisini gösterecek. Müminlere tabii onu görünce en büyük mükafat olacak onlar için. Cennetin de üzerinde, yani cennetteki var olan bütün o nimetlerin de üstünde aslen Allah-u Teala görüldükten sonra cennetin yani nimetleri çok çok çok basit görünecek. O kadar yani muazzam bir şeyi, cemali vardır, güzelliği vardır. Rabbim cümlemize nasip eylesin. İşte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mağaraya çekilmesi, inzivaya çekilmesinde de tabii çok büyük hikmetler var. Gelecek inşallah derste ben şerh edeceğim. Bu kadarla iktifa edelim. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.